Gurbetçi reklamcı olmak nasıl bir duygu Beriz?
Zor bir duygu. Şey anlamında zorluyor beni açıkçası. Aynı anda iki tarafı birden takip etmek zorunda olmak. Çünkü hani bizim işte sonuçta işte araştırmasıydı, bilmem nesiydi, kültürel nabzıydı. Hepsini takip etmen gerekiyor. Doğal olarak da hani reklamcı özellikle de stratejik planlamacı olduğunda hani bir şeyleri daha çok sorguluyorsun ki stratejik planlamacısın zaten. Araştırıyorsun, okuyorsun, takip etmeye çalışıyorsun bir yandan iş yoğunluğunun yanında. Bunu bir ülkede yapmak bile zaten zor. Ama yani her ne kadar burada olsan da şey yapamıyorsun, Türksün işte. Hani bir yandan işte Medyaket'e yazılar yazıyorum. O yüzden de hani her ay bir bağlıyor beni memlekete. O yorucu bir şey. Yani yetişemiyorum ne yazık ki. Yani veya hep bir yetişemiyormuşum hissi oluyor.
Evet, bugün ta New York'tan bir konuğumuz var. Bediz Eker. Ben değil, kendisi kendini tanısın istiyoruz. O yüzden çok kısaca Bediz'cim, nerelerden nerelere yolculuğun bize bir anlatsana.
Benim yolculuk aslında reklamcılıkla Fransa'da başladı ilk. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olduktan sonra siyasal iletişim danışmanı olacağım diye bir o zaman Başar Başarır vardı, CNN Türk'ün haber müdürü, bize konuk öğretmen geldi. Onun dersini çok sevmiştim. Öyle sonra da ders çıkışı bana şey dediler. Ya Bediz, sen hani master yapmayı düşünüyor musun? Yo, düşünmüyorum dedim. O zaman bir tane televizyon programı formatı fikrim vardı. Onu yapmaya hayalini kuruyordum. Sonra işte Fransız bir hocamız vardı. O dedi ya, biz hani master'a burs veren yerler var. Hani Fransız hükümeti burs eksans veriyor. Bizim bölüm içinde başvuru olması önemli. Hani istiyorsan sen sınıf altıncısıymışsın. Seni göndermek istiyoruz. Ha iyi, siz veriyorsanız parasını öderim. Tabii ki, yani tabii ki yaparım master dedim ben de. Sonra işte velhasıl gittim Fransa'da, onun üzerine iletişim yönetimi ve işletmeciliği yüksek lisansı yaptım. Burs d'excellence'la. Siyaset bilimini zaten okudum diye. Sonra da staj zamanı gelince, ya kim yapıyormuş bunu? İşte Jacques Segela olayın duayeni dünyada. Jacques Segela'nın şirketinde çalışacağım diye zorla kastırdım.
Hepimizin başlangıcında bir Jacques Segela var
Ya
bence
tanıştım,
zaten.
çok fazla da büyütmeyin ya. Ama
Gerçekten.
ilk
Mükemmel.
okuduğum reklamcılık kitabı onunkiydi, onu itiraf edeyim tabii ki.
Evet ama ya başlık muhteşem olduğu için ya anneme reklamcı olduğumu söylemeyin. O beni genel evde piyanist tanıyor
Okumamak mümkün
dedikten
değildi.
sonra. Zaten bir...
Klasik sessiz film
Evet.
oyunlarının şeydir.
Evet.
Vazgeçilmez sorusu. Öyle işte, öyle gittim. O sonra
Evet.
URSTG, o zamanki adıyla Havas, staj için girdim. Yani yoksa benim hani öyle bir reklamcı olacağım, reklam ajansında çalışacağım gibi bir hayalim yoktu açıkçası. O zaman fark ettim o işi reklamcıların yaptığını. Sonra Türkiye'ye dönünce de hani Türkiye'de siyasal iletişim yapılacak bir iş olmadığını, yani anlamam çok uzun sürmedi. Sonra işte reklam ajansından başladım. Hani o zaman Sabancı Holding'den de ilk iş teklifi vardı. Alice B. Video'dan da, hani bu reklamcılığı deneyeceksem genç yaşta denemek lazım diye bir girdim. Sonra da işte bir video, aynen öyle, alamet
Sonra
sipariş,
çıkamadı.
tekrar bir video, stratejik planlama direktörü olarak döndüm. Sonra Y&R reklam evi, sonra da oradan New York.
Peki New York'a şimdi 2017'de gittin galiba değil mi? 2017 Kasım yaklaşık işte 2,5 sene olmuş. 2,5 sene sonra geriye dönüp baktığında hani Türkiye'de bıraktığın reklamcılık, pazarlama dünyası ve New York'u bir kıyaslasan o ilk gittiğindeki dünya ve 2,5 sene sonra. Sence orası nasıl, burası nasıl?
Yani dediğim gibi tam olarak takip ettiğimi söyleyemem açıkçası. Yani ne işler yapılıyor?
Ya bıraktığın yerden hani ya en son bıraktığın yerde ilk gittiğinde ya burada şunlar çok farklıymış dediğin neler var mesela? Çünkü orası böyle hep böyle hepimizin şeyi ya hani hayali Amerika'da bu iş yapılıyor. New York zaten bunun çıktığı yer, reklamcılık öyle, pazarlama öyle. Hani oradaki müşteriler, onların beklentileri, oradaki iş yapış biçimi versus burası, burada bıraktığın dünyayı
Temelinde
kıyaslasan.
aynı, girişte önden hafif sohbet ederken konuştuğumuz şey var aslında. Çok büyük bir pazar, çok büyük bir piyasa ve nispeten hani tüketicilerin satın alma güçleri daha yüksek. Ve tabii ki aynı şekilde bütün rekabet de burada oluyor. Yani hani çok büyük dünyanın, ben öyle anlatıyorum yani, işte benim eşimin babaannesi niye gidiyorsunuz diye bize kızarken, yani siz nasıl zamanında gelmişsiniz işte Sivas'tan İstanbul'a? Hani dünyanın Sivas'ı tabii ki hani teşbihte hata olmaz ama yani İstanbul'sa veya yani dünyanın Antalya'sı İstanbul'sa dünyanın İstanbul'da New York. O yüzden hani biz de kariyerimiz için, çocuğumuzun geleceği için, eğitim için gidiyoruz diye anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla hani burada piyasa çok büyük ve herkes burada, hani rekabetin kalbi burada atıyor. O yüzden çok daha fazla uzmanlık, çok daha büyük bütçeler, çok yani her şey de onunla başlıyor aslında. Piyasa büyük, bütçeler büyük. Bütçeler büyük olunca o bütçeler her şeye çok daha hani böyle dıdısının dıdısına kadar gitmeni sağlıyor. Riskler daha büyük oluyor. Herkes o büyük bütçelerle çalışmak için burada en iyi adamlarını buraya topladığı için rekabet çok daha zorlu ve herkes çok daha fazla çalışıyor ve çok agresif bir piyasa var. İşte bunun hani ajanslara, müşterilere gerilim olarak yansımaları oluyor. İşte insanların daha çok çalışması, daha çok uğraşması, tırmalaması. Zaten birileri buraya geldiyse, yani bir şeyleri başarmak için, kendini zorlamak için. Yani şey yazmıştım galiba, campaign'de bir tane bir köşe vardı. İşte hani yurt dışındaki reklamcılar diye. Hani ya zaten New York'ta bu kariyer basamaklarını tırmanmak da zaten ayrıca zor bir şey veya herkes de bulunduğu yerden buraya bir şeyler başarıp geliyor. Dolayısıyla rekabet bayağı dişli. Farklar öyle. Onun dışında hani prensip olarak anlatmaya devam edebilirim yani. Çok daha bizim Türkiye'de yapmadığımız işler yapılıyor burada. Yani.
Nasıl ya? Mesela ne açıdan? Müşterinin beklentileri açısından mı? Yoksa hani yapmadığımız ne yapılıyor
şöyle,
mesela?
Mesela bizde stratejik planlamacı var işte. Bir de hani belki dijital sosyal stratejist gibi title'larda çıkmaya başlamıştı 2017'de ben buraya gelirken. Hani burada çok daha farklı uzmanlık alanları var. İşte sosyal medyadan sorumlu bir stratejist var. Onun dışında CX, Consumer Experience yani müşteri deneyiminden sorumlu stratejistler var. Comms planning mesela, iletişim, yani onu nasıl tercüme ediyorlar bilmiyorum. Çünkü ben buraya gelmeden önce bilmiyordum öyle bir şey. Duyuyordum hani comms planning de ne olduğunu anlamıyordum. Buraya gelince gördüm. Hani bizim daha çok medya planlamacılara attığımız bir topo. Burada reklam ajansları onu yapıyor. Yani hani sen işte purchase funnel'ı göz önüne aldığında onun hepsini planlamakla sorumlusun ve yükümlüsün. Yani biz mesela Türkiye'de nasıl bir işte sunum yapıyoruz? Müşteriden işte brief'i aldım, brief'i crack ettim bir şekilde. İşte tüketiciye baktın, kültüre baktın, markaya, rekabete baktın. Ondan sonra hadi selametle işte bir guide'ye çıksın, sonra da sunumu hazırla gönder. Burada bir guide'ye yani büyük fikri bulduktan sonra da o purchase funnel'ın baştan sona hepsini planlıyorsun. Ve tüketicinin hangi temas noktalarında, hangi bariyerlerini kırmak için ki o sonuna kadar gitsin, satın al tuşuna bassın veya işte dükkana gitsin, neyse senin oradaki oluşturmak istediğin ticari hareket, oraya kadar kurguluyorsun ve orada belirlediğin mecralar ve marka temas noktaları doğrultusunda fikri hayata geçiriyorsun.
Aslında daha bütünleşik, uçtan uca bir planlama yapıyorsun ya da onun bütün tasarımından sorumlu oluyorsun ama her biri de ayrı ayrı insanlar.
Şeye göre değişiyor. Doğru anladın. Yani çalıştığın ajansa göre değişiyor. Mesela işte hani bu benim söylediğim comms planning işinin işte Droga'daki başı benim bir arkadaşım Mindshare. Yani medya planlama ajansı kökenli bir çocuk. Ya mesela orada 100 kişilik bir ekip var bunu yapan. Scale'ine göre değişiyor. Bizde hani bu işi yapan adamlar da var bünyemizde ama mesela bazı müşteriler onları satın almıyorsa scope'da, o zaman sen stratejik planlamacı olarak onu yapmak durumunda kalıyorsun. Hani mesela benim hiç Türkiye'de yapmadığım bir işti o. Hani burada ekibimle onu da yapmak durumunda kalıyoruz. Veya işte hani ne bileyim Türkiye'de sen hani bir Instagram karuseli için bakmazsın ya hani o sunumun işte 173. slide'ında sosyal medya ajansı fikirleri gönderir. Sunumdan bir gece önce koyulur. Sonra da sen de o sırada işte böyle hadi bitsin diye toplantı dinlersin. Yani burada işte ne bileyim hani executive creative director de yani kreatifin en başındaki adam kimse onun title'ı. O da o Instagram karuseli için stratejik planlamacıyla, müşteri ekibiyle sanki hani tam sayfa bir basın ilanı neyse eski günlerde veya bir televizyon filmi için neyse aynı mesai onun için de harcıyorsun.
biraz daha yani başından sonuna süreç sahipleniliyor gibi anlatıyorsun. Öyle anlıyorum. Daha kılcal damarlara da hem stratejik bakışla hem de ajans bakışı. Tabii ajans yapılarından yapılarına fark eder bu. Biraz daha orta ve ilerilerin yapabileceği bir iş. Dışarıdaki üçüncü kişilere verilecek bazı görevleri ya da beklenilen işleri ajansın içinde halledebilmekle ilgili anlıyorum senin anlattıklarını. Doğru mu?
Doğrudur. Ve yani sorumlusun. Yani biraz önce
söyledim. Evet, aynen. Sorumlu olmak farkı, en büyük farkı herhalde burada.
Yani adam diyor ki ben sana bu kadar para veriyorum. Ve bunun karşılığında hani attığı her kurşun, ya tabii ki bu da her müşteri böyle değil. Ben size hani şeyini söylüyorum. Hani,
tabii
hani
idealini
17, evet. Kimi Kasım İstanbul'undaki gibi çalıştığımız müşteriler de var. Bazen şaşırıyorsun ya bu koskoca markalar böyle mi bu işleri yapıyor diye ama çok daha seni zorlayan, bütün süreci düşünmeni gerektiren hem müşteri tarafından gelen talep hem ajansın ve o başta bahsettiğim o hırslı reklamcıların hani çok daha iyi iş yapalım. İşte o küçücük brief'ten de bir ödül çıkaralım. Oradan da bir ses getirelim. Hırsı ve arzusu seni o kadar oralara da kastırmaya itiyor.
Benim merak ettiğim bir şey var ya. Böyle hani gidersin başka bir dünyaya gidiyor gibi. Sonuçta New York başka bir dünya diyorsun ama başından beri alabilir, doğumundan beri o kültürel ögelere maruz kalıyoruz. Amerika çok yabancı bir yer değil gibi hissediyorsun ama bir stratejist olarak o kültürden çıkartman gerekiyor stratejiyi, o fikri ya. Onun için başta söylüyordun ya, hem burayı takip etmek hem orayı takip etmek. İki tane popüler kültürü takip edip oradan bir şeyler damıtmak gibi bir şey. Bir zorluk. Bir yandan da işimizin hani merkezinde olan hikaye. Böyle gittiğinde belki karşılaştığın model olabilir, iş yapış biçimi olabilir ya da vay arkadaş bunu nasıl çözdük ya falan diye hayret ettiğin, şaşırdığın bir şey var mı? Onu merak ediyorum.
Yani o söylediğin şey beni hakikaten başta çok zorladı. Çünkü ben de senin gibi düşünüyordum. Ya Amerika işte hani nasıl olsa biliyoruz yani hani dizisini izliyoruz, filmini
ne
izliyoruz.
Ne olabilir ki diyorsun ama öyle değil işin kazına ya değil mi?
Evet yani filmmiş. Yani çok zorlandım başta. Hani şey açısından çok zorlandım. Ne bileyim işte internal toplantıya giriyorsun kreatifle. Birisi bir şaka yapıyor anlamıyorsun yani ne dediğini. Hani neye gönderme yaptı? İşte o gün mesela buradaki işte yaşlı bir senatör bir şey söylemiş. Hani sen onu Türkiye'de biliyorsun ya işte Bülent Arınç bir şey dedi akşam haberlerde ve ona birisi gönderme yaparak şaka yaptığında sen anında ha herkes gülüyor. Burada herkes gülüyorken de bakıyorsun yani neden bahsediyorlar acaba falan. O yüzden başta bayağı bir şey yaptım hani böyle gece mesaisi yaptım. Devamlı stand-up ve belgesel izliyordum. Bir de itiraf edeyim ben hani Amerika'yla öyle çok özel bir ilgi alakam da yoktu buraya gelmeden önce. Bilmiyordum yani çok da fazla tarihini bilmem nesini. O aradaki açığı kapatmam bayağı uzun sürdü. Çok uğraştım yani. Hani belgesel izledim, stand-up izledim, podcast dinledim. Böyle non-stop devamlı o hani kültürel açığı kapatmak için uğraştım. Yoksa biz şey yapıyorduk yani ben hani Türkiye'deyken de biz son birkaç sene artık brieflerde mutlaka bir işin kültürel boyutunu katmaya çalışıyorduk. Hani sadece tüketiciye, markaya, rekabete evet, bakmıyorduk. Yani hani sosyal gerilim ne var ortada? Hani neye değinebiliriz, evet, ne yapabiliriz? Burada onu yakalamak bizi, hani böyle spesifik olarak ya bunu nasıl çözdük dediğim bir başarı hikayesi gelmiyor aklıma ama...
Şaşırdığım bir, ben yani bazen bir şeyle, iş yapış biçimiyle karşılaşırsın. Bazen enteresan bir modelle karşılaşırsın ve bazı şeyler kolayca akıyordur. Ve tabii ki oranın kaynaklarıyla paralel, oranın büyüklüğüyle paralel de akıyor olabiliyor bazı şeyler. Çünkü biz burada yapmaya kalksak, buradaki hani ekonomik kapsama alanına baktığında onların malları olamıyor dediğin gibi.
Evet. Yani şöyle bir şey var abi, onu söyleyebilirim. Mesela son zamanlarda beğendiğim, önüme gelen bizim müşteriler için yaptığımız işlerden biri. Bu biraz önce hani orada neleri farklı yapıyorsun sorusunun da aslında devamı olabilir. Şeyi de mesela kurguluyoruz. İçerik stratejisini, content strateji. Yani sadece işte televizyon reklamı, dijitalde hangi banner, sosyal medyada ne yaptın değil. Onun dışında işte ne bileyim. Mesela B2B dediğimiz burada business to business burada çok ciddi önemli bir şey. Hani Türkiye'de anca işte hani bir bankaların KOBİ iletişimi için düşünürsün veya işte telkocuların işte küçük esnaf, orta, büyük ve bizim işte Vodafone iş ortağım reklam gibi olmasın ama benim müşterim oydu o yüzden yani. Hani onları falan yapıyorduk. Burada B2B çok ciddi paralar akıtılan, çok ciddi, yani biz işte mesela geçen sene sonuna doğru Cognizant diye bir dijital dönüşüm danışmanlık firmasını aldık. Hiç bilmezsin yani hani, ama Accenture Interactive'in, IBM'in en büyük rakiplerinden biri. Biz küçük bir ekiple konkuru girdik, aldık, global bir konkur, 3-4 milyon dolarlık bir müşteri yani hani şey demezsin yani, ajansın da çok haberi olmadı ama büyük. Neyse, diyeceğim şu: mesela o tarz adamlarda bu content strateji dediğimiz şeyler, işte ne gibi mesela işte fikir önderliği iletişimleri yapılacak, ne gibi içerikler üretilecek ve bunlar mesela kültürel takvimde nasıl yayılacak. Biz Türkiye'de şey yapıyorduk biz her sene, o yılın kültürel şeyleri, hani öyle de herkes bir ara anneler günü, babalar günü reklam yapalım gazına geldiği dönemlerde hani nasıl ters köşe bir gün, evet, yakalarız, evet, veya işte olanı nasıl farklı yaparız vesaire uğraşıyorduk. Ama o sadece bizde ya, yani mesela o da tam bizim işte Alaturka yani. Belli değil mi anneler günü, babalar günü, yılbaşı ne zaman?
Ve gene yani de son dakika yakalır ama
her şey. Önce gelir. Her sene de konuşulur. Ağzın yanar, dersin ki ya bunu önümüzdeki sene böyle yapmayalım. Yani belli anneler günü ne zaman, işte seneye önden çalışalım. Sonra kat bir sene sonra gene aynı şey. Ya burada mesela onlar falan çok daha hani sistematik bir şekilde. Yani işte senin markanın mimarisi ne? Ne ürün hizmetler sunuyorsun? Onlar ne gibi ara pillar'lar veya işte ana grup faydalar üretiyor? Onlar kültürel takvimdeki hangi günlerle örtüşüyor? Hangi günde nasıl bir makale yazılacak? Hangi kanallardan, hangi pazarlama ve reklam teknolojileriyle bunlar ittirilecek? Oradan gelen demand nasıl online platformda ticarete dönüşecek? Hani bunlar mesela son zamanda gerçekten ha güzelmiş ya. Hani olur da bir gün dönersek bunu Türkiye'de biz de böyle yapalım dediğim şeylerden biri mesela.
Ben de şeyi merak ediyorum. Brief dedin ya. Gerçekten bu New York'ta çalıştığın müşteriler, yani ne bileyim, konumlandırmaları net, planları net, hedefleri net, yapmak istediklerine dair briefleri net halde mi geliyorlar? Yoksa buradaki gibi bir şeyleri crack etmek için ekstra çaba gösteriyor musun? Yani benim hayalde niyeyse ben New York ve Amerika deyince yani bütün markalar çok hani mükemmele yakın, işte böyle çok daha ideal yürüyor her şey gibi bir dünya gözümün önüne geliyor da gerçekten öyle mi? Gerçekten oradaki pazarlamacılar daha şey mi? Nasıl diyeyim? İşlerine hakim, işlerinde İdeal dünyada gidip
yapıyorlar. Yani tahmin edebileceğin gibi müşterisine göre değişiyor. Herkes ne öyle değil. Ama mesela ben bunu Türkiye'de de yaşamıştım. Hani bazen diyordum ya bu koskoca bu marka, dışarıdan bakıyorsun hani böyle Türkiye'nin en büyük markalarından biri nasıl yapıyor acaba falan diye böyle. Sonra bir alıyorsun konkurunu veya çalışmaya başlıyorsun yeni bir ajansa gittiğinde. Diyorum ya bu böyle mi işliyormuş bu işler? Aynı durum burada da var. Yani bazı müşteriler tam o söylediğim gibi işte hani çok o büyük bütçesi var. Çok aşırı rekabetçi bir kategoride ve işte zaten işte dünyanın en iyi pazarlama yöneticilerini almış. İşte burada Ivy League denen, işte Kolombiya'sında master'ını yapmış, öncesinde bilmem ne. Hani zehir gibi bir müşteri var karşında. Her şeyine hakim, deli gibi brief. Baştan çatır çatır her şeyi tartışıyorsun. Hani stratejik planlamacı için öyle müşterilerle çalışmak çok keyifli. O tarz adamlar bence şeyi biraz kanırtıyor. Kreatifleri fazla kanırtıyor. Çok fazla detayını, çok fazla kesip biçtiği için yaratıcı fikirleri, uygulamaları o biraz yorucu oluyor. Ama bir yandan da bazı müşteriler de var ki diyorsun ya bu marka vay anasını yani. Böyle mi yani? Bu mu? Mesela o sana ne istediğini bile söyleyemiyor yani. Hani ismini vermeyeyim şimdi, bir müşterimiz var yeni. Hani bayağı dünya çapında ünlü bir marka. Ne istiyor? Kendi pazarlama sunumunu, kendi stratejisini yazmaktan aciz, sana yazdırmaya çalışıyor. Onu sana yazmanı istediğini bile anlatamıyor doğru düzgün. Öyle müşteri de var yani.
Çok benzer o zaman yani, öyle yok, mükemmel ben, bir dünya hayali kurmayalım diyorsun. Peki briefler nasıl? Briefler de mesela ne bileyim orada böyle enteresan bir format var mı yani? İşte hep böyle gördüğümüz, aa bak bu çok enteresanmış, burada yok, kullanıyorlar yani falan dediğim bir şey var mı?
Zaten hani network ajansı olduğumuz için bu bizim, ben seviyordum Bayanlar'ın İstanbul'da çalışırken de kullandığımız şeyini, brief formatını, ama bu birleşmeden sonra VML Bayanlar olunca ajans, biraz daha değişti şimdi hani böyle bizde dijital ajans deyince aklına herkesin işte şey geliyordu ya yıllarca. Onlar işte komik videolar yapıyorlar öyle. Bannerları yapıyorlar. Bir de işte onların da enteresan. Hani başta onlar televizyona bayağı şey yapıyorlardı, saldırıyorlardı. Televizyon bitti, biz yeniyiz. Ama sonra o dijital ajanslar işleri televizyona çıkmaya başlayınca onlarla en çok gurur durmaya başlar olmuşlardı mesela zamanında. Bizim için oydu dijital ajans. Şimdi burada bizim birleştiğimiz dijital ajans BML bayağı bir danışmanlık şirketi gibi. Yani hani teknolojisini kurguluyor, IT platformunu bilmem nesini. Dolayısıyla hani işte bir tarafta Droga var mesela şeyle Accenture Interactive'le birleşen. Bir tarafta biz varız, VML'le birleştik. Bir tarafta J. Walter Thompson Wonderman'la birleşti falan filan. Dolayısıyla hani burada o işin teknoloji ve consumer müşteri deneyimi CX tarafı işin içine girince brief biraz daha böyle şekil değiştirmeye başladı ama böyle çok hani şey uzay teknolojisi bir durum yok yani. Hani işte insan var, marka var, toplumsal gerçekler var, bir rekabet var. Sen de onun içerisinde ideal denklemi kurup mesajı veya deneyimi kurgulamaya çalışıyorsun.
Bediz bir de şöyle bir mesele var ya, yani 3-5 senedir konuşuluyor orada burada. Datadan kreativiteye olan yolculuk. Yani işte veriyi alalım, yaratıcılığa dönüştürelim ve dönüştürürken de bazen teknolojiyi hem süreçte insanlara ulaşmak için kullanalım hem de bazen belki ürün tasarımına kadar bile gidebilir. Bazen hizmet tasarımında tabii ki teknoloji olabilir. Böyle bir sürecin içerisinde yer aldın mı ya da siz nasıl yapıyorsunuz? Data creativity meselesi konuşuluyor mu?
Yine hani müşterinin yatırım seviyesine göre değişiyor ama evet çok daha fazla işin içinde. Yani mesela onu söyleyebilirim. Biz burada sosyal medya datasından çok farklı insight'lar üretme şeyleriyle uğraşabiliyoruz. O da tabii adam olduğu için yani ekibinde bir tane sosyal medya stratejisti, işte community manager'ı, hatta bizim şimdi yeni yapıda Connections diye bir ekip var ajansının içinde. Yani daha önce hiç öyle bir yapıda çalışmamıştım ben. Bu VML'le birleştikten sonra olan bir şey. Aslında ajans içinde bir medya ekibi gibi yani onlar ama biraz daha yaratıcı tarafa şey. Onlar şeylere çok hakim. İşte o sosyal medya data analitik araçlarına çok hakimler. İşte oradan farklı farklı içgörüler getirmeye çalışıyorlar bize. Bazen mesela elimizde araştırma olmuyor. Direkt sosyal medyadaki personaları çıkarıp o segmentlere göre oradan insight'lar çekebiliyoruz. Yani hani bir de hani hangi datadan bahsettiğine bağlı. İşte sosyal medya datası ise evet bunları yapıyoruz. Bazen işte hani şeyi kullanıyoruz. O sevdiğim bir şey burada. Eminim Türkiye'de de vardır da ben varken çok kullanmıyorduk biz yani. Medya mix modeling veya marketing mix modeling. Yani o modellemeleri daha çok kullanıyorsun işte. Daha çok medya egzersizi ama biz şimdi mesela şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Daha beceremedik tam olarak ama o modellemelerin içine marka KPI'larını koymayı. Yani normalde çünkü medyacılar onu sadece işte hangi mecraya ne kadar para koyuyorsun ve diğer işte değişkenlerle birlikte koyduğunda yatırımın sana ne gibi geri dönüşler sağlıyor diye bakıyor. Şu anda işte birkaç markada şeyi çözmeye çalışıyoruz. Yani nasıl geleneksel brand tracker'dan gelen datayı da oraya koyarım. Hani yani derdimiz şu aslında deyince daha iyi anlatabileceğim galiba. Sen mesela işte şu imaj değerini yükselttiğinde markanın ticari faaliyetinde ne gibi bir geri dönüş sağlayacaksın gibi gibi bunları kovalıyoruz. Bunlar keyifli. Bence stratejik planlamacı için gayet hani şey insanı heyecanlandıran mesailer. Bunları seviyorum.
Ya ben sen anlattıkça şöyle bir heyecanlandım. Aslında stratejinin bir şekilde tekrar işin odağına geldiği ve bütün süreci yöneten belki hani ne bileyim orkestrasyonunu yapan, bütün farklı parçaları birleştiren bir yerde tekrar olduğu ve farklı disiplinleri de bir araya getirdiği bir yere doğru gelmiş gibi hissettim senden. Çünkü bir dönem şöyle bir şey de vardı ya işte. Aslında gerçekten strateji hani ne yapıyor işte kreatif burada bizim günün sonunda sattığımız end product kreatif iş olduğu için hani strateji ona destek olabilir ama işte stratejist kreatifin çıkardığı şeye başında sunum yazmaktan sorumlu olabilir gibi noktaların bile tartışıldığı, işte stratejistlerin aslında ajans içerisindeki sayısının giderek azaldığı, her birine 20-25'er müşteri verilip aslında bir sunumun başına bir şeyler yazan, işte trend sunumlarını takip eden bir yere doğru götürüldüğü bir dünya vardı bir dönem. Şimdi senin anlattıklarından ya bunun bambaşka bir versiyonla yeniden geldiğini ve işte daha fazla insanla, daha farklı datalara bakarak, yani uçtan uca müşteri deneyimini göz önüne alarak kreatifi planladığını duyuyorum. O beni mesela heyecanlandırıyor. Çünkü bu hep konuştuğumuz bir şey. Henüz bizim Türkiye'de yaşamadığımız bir şey ama sanki buraya da gelecek yani, gibi hissediyorum.
Bunun üstüne zaten başka hiçbir şey diyemez ki çocuk. Sen çok güzel. Her şeyi anlattın. Evet ama güzel ifade.
Hayır ama böyle bir heyecanlandım anlatın. Çünkü ben şöyle 2012'de şeyde Monajans'tayken o zaman Guy Murphy vardı Londra'da, işte Avrupa'da stratejinin başında. Bizim brief formatımızı değiştirmişti. Ve brief'in içine şeyler eklemişti. Connections, aynen o dediğin gibi. İşte digital insights falan gibi şeyler eklemişti. O zaman tabii yani işte 2012 dediğim 8 sene önce. Ya biz hani bu nereden bulacağız bu datayı? Connections Planner kim yapıyor? Yani ben oturuyordum brief'in başına. Connections'ı da kendim yapıyorum. Yani TV yapalım bence buna. İşte basında iyi olur falan diye yazıyorum. Sonra brief formatını anlatmak için bir kola girmiştik. Şey demişti. Yani bu aslında giderek planlama stratejistler uzmanlaşacak. Yani sen tek başına bunu yazmaz hale geliyor olman lazım önümüzdeki dönemde. Yani senin altında bir connections planner'ın olacak. Senin altında bir digital planner'ın olacak. İşte senin altında bir creative planner'ın olacak. Neyse. Onlarla birlikte bu süreci geliştireceksin falan demişti. Ben böyle zaten hani içeriye adam almaya çalışıyorum. Alamıyorum falan, hani headcount freeze olmuş bana. Hiç kimse ekibime bile birini almıyor. Nasıl alacağız abi? Böyle bir dünya nasıl olacak diye düşünmüştüm. Şimdi sen o dünyayı anlatıyorsun. Demek ki buraya gelmesine dair de bir umut varmış gibi
aynen
hissettim.
Olur
ben. 8
yani,
sene sonra
çünkü
yani.
Çünkü olması gereken bu, dediğim gibi hani tabii ki müşterisine ve göre, onların işte hani adam saat kime ne para ödediğine göre değişiyor ama ideal dünyada evet dediğin gibi çalışıyoruz. Hatta işte o mesela yeni bir müşterimize ben bir tane işte onların 2021-2022 pazarlama stratejisi için bizden destek istediler işte. Onu kurguladık. Tam o söylediğin her şeyi aslında ben yazdım yani. Hani biz bu işi işte markanın ana konumlandırmasından işte en son işte AdTech, MarTech, tüketici deneyimi kurgulaması, işte hani onları böyle etap etap kurgulayıp, hatta benim o hazırladığım strateji doğrultusunda müşteri ajansla şimdi scope tartışması yapıyor. Yani sizin bu söylediğiniz stratejiyi hayata geçirebilmemiz için o zaman bizim bir tane CX stratejisti ve CX ekibine de para ödememiz gerekiyor o zaman. Yani aslında senin sattığın strateji normalde hani o eski kafayla ben işte kreatife altlık yapıyorum. Ama aslında sen stratejiyi öyle bir şekilde artık kurguluyorsun ve satıyorsun ki senin o kağıdın üstüne yazdığın fikir aslında ajansa artı 200-300 bin dolar gelir oluyor belki yani.
Bayağı aslında
aynen
bir iş geliştirme rolü
yani
bile oluyor
şey
stratejinin.
Gibi, yani hani her şeyi sen düşünüyorsun, her şeyi kurguluyorsun. Aynen o senin eski müdürünün dediği gibi altında farklı adamlar oluyor. İşte bize mesela burada brand stratejist deniyor. Hani geleneksel marka stratejistisin. Ama senin yanında işte sosyal medya stratejisti de, işte CX müşteri deneyimi stratejisti de, işte comms planner da veya işte bir tane daha dijital farklı bir uzmanlık alanı, mobil vesaire varsa o olan da, hani o adamlar da var. Hepsini sen toparlıyorsun, sen yönlendiriyorsun. O dünyaya gidiyor.
Evet, beklenen soruyu da soracağım. Son soru. Şimdi korona herkesin gündeminde ya, korona döneminde iletişim yapmak. Senin yazını da gördüm Medyaket'teki. Orası da aslında salgının merkez üstlerinden biri. Amerika, New York. Oradaki markalar bu işe nasıl yaklaşıyor? Mesela senin hizmet verdiğin markalar neler yapmaya çalışıyor?
Bu ara
mesela sen nelerle uğraşıyorsun?
Tahmin ettiğiniz gibi. Gerçekten şey, hani olay patladığından beri her gün her marka için işte biz 2020-2021 stratejisine nasıl pivot edeceğiz, nasıl döndüreceğiz, işte onun dışında önümüzdeki briefleri nasıl buna göre yapacağımız işleri dönüştürmemiz gerekiyor. Tabii çok büyük bir bilinmezlik söz konusu, yani kimse bilmiyor. Hatta işte geçenlerde bir tane müşterim için bir medya stratejisi sunumu vardı. Medya Planlama Ajansı ile birlikte çalıştığımız. İşte bu pandeminin evreleri yazılmış oraya, işte şöyle olacak, böyle olacak, böyle böyle böyle. Üzerinde de tarihler var. Ben dedim ki yani bu tarihleri buraya koymayalım, gereksiz bir tartışma olacak yani. Hani üstünde ne yazdığının önemi yok. Evet, bu aşamaların hepsinden geçeceğiz biz. Ve tüketiciler de bu mindsetlerde geçecekler bu kafa yapısıyla, ama yani hani bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bir, çok büyük bir bilinmezlik, ama bir yandan da çok enteresan bir şekilde yani hani bütün dünyayı etkileyen bir şey olduğu için tüketici davranışları ve trendler çok hızlı şu anda yön değiştiriyor ve gelişiyor, değişiyor. Yani hani devamlı datalar geliyor, işte biraz önce Erol abinin söylediği gibi, evet yani çok real time geliyor. O anlamda hani çok şanslıyız burada olduğumuz için. Devamlı bir şeyler ölçülüyor, oradan bilmem ne geliyor. İşte mecra tüketim alışkanlıkları hani bıçakla kesilmiş gibi bir anda hani öldü denen televizyon bir şekilde deli gibi tüketiliyor vesaire, dijital platformlar. Hani onlara göre pozisyon alman gerekiyor. Bir de yani dediğin gibi şu anda çalıştığım her markada, her briefte, her yıllık planda şu anda deli gibi bunu çalışıyoruz. Yani hani ve her günde işte yüzlerce mail geliyor. Hani hangi marka ne yaptı, bizim kategoride ne oldu, tüketici ne yaptı, o araştırma, bu araştırma, oradan da biraz açıkçası ipin ucu da kaçtı. Yani size de o kadar çok geliyor mu bilmiyorum ama burada ben artık böyle deyip hani biraz daha seçici olmaya çalışıyorum. Ama şunu önerebilirim size, benim evet, farklı bir şekilde yapmaya çalıştım. Onu da geçen bizim buradaki arkadaşlara söyledim. Yani herkes şeyi yapıyor. İşte diğer markalar ne yapmış, o ne yapmış, bu ne yapmış. Daha reaktif bir şekilde. Ben biraz daha burada çalıştığım markalara bu sürecin önüne nasıl geçeriz diye kurgulamaya çalışıyorum. Çünkü işte yazıda da onu söyledim. Yani hani tatsız bir bilgisayar oyununun farklı level'larında ilerliyor gibi ülkeler. Yani bazı ülkeler birkaç adım önde. Ben mesela işte 22 Mart'ta o yazı yazdığımda daha New York bu kadar merkezinde değildi. Çok hızlı ilerliyor ve o yüzden dedim hani inşallah İstanbul, New York gibi global merkezlerden biri olmaz, ama hani hayat tarzı açısından benzer bir evrim görüyorum. Ben mesela şu anda bizim Asya bölgesinin CSO'suyla, Chief Strategy Officer'ıyla yakın çalışıyorum. İtalya'dakiyle daha konuşmadık. Ona da yazacağım ayrıca, ama hani özellikle Çin ve İtalya önden gittiği için hani orada bu salgının evreleri, journey'si yani tüketici yolculuğu gibi, yani salgın yolculuğu nasıl ilerliyor? Tüketicilerin kafaları nerede? Nelere takılıyorlar? Alışkanlıklar nasıl gelişiyor? Biraz Çin'den ve İtalya'dan öğrenimler edinip oradan, tabii ki tam %100 bilimsel bir şey olmayacak ama hani Amerika piyasasını da biliyoruz bir şekilde. Amerika'ya dair bir takım projeksiyonlar yapıp o doğrultuda markaların pazarlama ve iletişim stratejilerini yönlendirmeye çalışıyoruz şu anda.
Orada da şeyler var mı? Burada tamamen herkes birlikteyiz, başaracağız, el ele falan gibi böyle gayet şey modlarda güç veren, nasıl diyeyim, moral vermeye çalışan stok görüntülerin üzerine işte duygusal müziklerle bir şey, iletişimler yani var. Orada da var mı öyle şeyler? Sana.
Biraz öyle hani o tarz işleri de sanıyorum. Bilmiyorum yani o işlerin araştırma sonuçlarını görmediğim için, ama tahmin edebiliyorum önceki deneyimlerimden. Biz burada daha çok yani bence şu anda pazarlama değil, hani iletişim değil, çözüm yap üretme zamanı. Yani anladım, genel olarak yani hani sen ne gibi bir çözüm üretebilirsin? Ne bileyim mesela işte burada esnaf, küçük işletme, small business diye geçiyor. Çok büyük, önemli bir pazar. Ve onlar batıyor şu anda. Yani patır patır dökülüyor o kategori. Çünkü işte insanlar dışarıda yemek yiyemiyor, tıraş olamıyor, işte manikürcüye gidemiyor, neyse yani. O küçük işletmeler çok zor bir dönem geçiriyorlar. Dolayısıyla herkes böyle şeye kafa yoruyor şu anda. Ve Amerika için de çok önemli bir iş kolu. Yani yanlış istatistik söylemek istemiyorum ama hani atıyorum toplam çalışan nüfusun 1/3 neredeyse veya belki yüzde bilmem kaçı küçük işletmelerde çalışıyor Amerika'da. Dolayısıyla işte o küçük işletmeleri nasıl kurtarırız? Hani bu işin üstesinden geleceğiz diye reklam yapan burada da var. Ama hani ona böyle ha diyorsun, geçiyorsun, ama öteki tarafta yani mesela işte rakip, ama söyleyebilirim. Mesela AT&T'nin dün akşam reklamını gördüm. İşte biz sizin yanınızdayız falan. Ya onu bir geç yani. Öteki tarafta Verizon şey yapıyor mesela. İşte o first responder'lar, işte itfaiyeci, sağlık çalışanı, polis, yani sahada şu anda insanlara yardımcı olan insanlara yemek vermek için küçük işletmelerle onları buluşturuyor. Yani batma tehlikesi yaşayan restoranlardan yemek alıyor, first responder'lara yemek götürüyor. Mesela o kadar güzel bir fikir ki, bir yandan o küçük işletmelere destek oluyor, bir yandan gerçekten anlamlı bir şekilde sahadaki mücadeleye destek veriyor. Hani iki fikir arasındaki fark çok net ortaya çıkıyor ve hani görüyorsun. Biz bütün çabamız Verizon gibi. Mesela benim müşterilerimden bir tanesi burada işte Optimum, Altis grubuna bağlı. Buranın internet ve mobil telkosu diyeyim. Şey yaptı, onlarla ilk günden hemen böyle proaktif olarak biz de çalışmaya başladık. İşte insanlar artık evden çalışıyor, evden okula gidiyor. İşte öğrencilere ve işte yaşlılara vesaire, hani ihtiyaç gruplarına interneti bedava veriyor mesela. Zaten sonra da hepsi bunu yapmaya başlayınca federal hükümetle bir anlaşma imzaladılar. İşte atıyorum, sen faturanı ödeyemiyorsan senin bu kriz döneminde internetini kesmeyecek gibi gibi, hani aksiyona yönelik bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz müşterilerimize.
Çok güzel. Bizde de böyle ufak ufak uyanmalar var. Yani sadece o gaza getiren ya da birlikteyiz bütünsel bakışın ötesinde de işe yarayacak kampanyaları, işe yarayacak uygulamaları devreye soktuğun zaman bence markalar daha iyi bir iş yapıyor olacaklar dediğin gibi. Beriz, çok teşekkür ediyoruz. Epey bir konuştuk. Oradan New York'tan bize katıldın. Sağ olasın.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bizim hanımla çocuk uyuyor hala. Devam edebiliriz.
Ay, süper. Gerçekten çok güzel. Yani bir aklıma sen konuştukça tonla soru geliyor ama yani zaman da
ağzına sağlık.
Için, bana çok iyi geldi totalinde. Çok teşekkür ederim. Yani hem evet, hem sesini duymak hem de yani oralarla ilgili böyle heyecan verici şeyler duymak.
Ben de sizi çok özlemiştim. Ne zamandır görüşemiyorum.
Vaktin için de çok teşekkürler.
Çok güzel bir şekilde hasretle gidermiş olduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.